Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaşaya kitabının 45. bölümüne geldik bu programımızda. Konu Koreş'in kim olduğunun bildirilmesi. Maddesel dünyanın yaratılışı, İsrail'in kurtuluşu. Bu bölüm yine bir önceki bölümün yani 44. bölümün konusunu devam ettirmektedir. Son bölüm Koreş'le bittiği gibi bu bölümde Koreş'le başlamaktadır. Aslında buraya ait olduğundan 44. bölümün son ayetine yeniden bakmak istiyorum. Yaşaya 44. bölüm 28. ayette şöyle diyordu. Koreş için o çobanımdır. Bütün isteklerimi yerine getirecektir. Yeruşalim için yeniden kurulacak, tapınak için temelin atılacak diyen Rab benim. Koreş daha doğmadan değerli dinleyicilerimiz 200 yıl önce kendisinden adıyla söz edilmiş ve kim olduğu tanımlanmıştı. Bu sıra dışı peygamberlik, liberal eleştirmenlerin hayal ağından Yaşaya kitabının bu bölümünü kim olduğu bilinmeyen büyük bir yazarın yazdığını çıkartmasına neden olmuştur. Yaşaya peygamberin bir adamın ismini o adam doğmadan 200 yıl önce söyleyebilmesinin İnanlı olmayan birinin zayıf imanı için fazla kuvvetli bir tonik olduğu görülüyor. Evet, Yaşaya'nın bir adamın adını o adam daha doğmadan 200 yıl önce söylemesi ve bunu bildirmesi gerçekten de sıra dışı bir peygamberliktir. Soru şudur, neden Koreş doğmadan 200 yıl önce bu şekilde belirlenmiştir? Ben bunun üç nedeni olduğuna inanıyorum. Öncelikle kim olduğunun bilinmesi içindi. Koreş sahneye çıktığında Yaşaya'nın kimden söz ettiği hakkında hiçbir yanlış anlamı olmayacaktı. Ayrıca Koreş İsrail ulusunu diyarına döndürecek emri verecek olan kişiydi. Yaşaya'nın Tanrı'nın vahyi aracılığıyla Koreş'ten adıyla söz etmesinin bir başka nedeni de söylediklerinin doğru olduğunun gösterilmesi içindi. Eğer 200 yıl içerisinde Yaşaya peygamberin Koreş hakkında söyledikleri haklı çıkarsa, 700 yıl sonra gelecek olan bakireden doğan İmmanuel, Tanrı bizimle hakkında söyledikleri de doğru çıkacaktı. Bu konularda eğitilmiş bir İsrailli, Mesih'in gelişine hazır olmalıydı. Tanrı'nın Koreş'ten çobanım diye söz ettiğine ve bütün isteklerimi yerine getirecektir, Yeruşalim yeniden kurulacaktır dediğine dikkat edin. Tanrı'nın kuzeydeki İsrail krallığını esarete götürmek için Assur'u kullandığını hatırlayın. Bundan sonra Yeruşalim'i yıkmak ve güneydeki krallığı esarete götürmekte Babil'i kullandı. Tanrı'nın bunu yapmakta kullandığı kişiler kötüydüler ve Tanrı yaptıklarından ötürü onları yargıladı. Ama Koreş farklıydı. Tanrı ondan bütün isteğimi yerine getirecek olan çobanım diye söz etmektedir. Cennete gittiğimizde bizi şaşırtacak iki şey olacağına inanıyorum. Bir, oraya gideceğini düşünmediğimiz insanlar orada olacak. Bence Koreş bunlardan biri olacak. Ve iki, orada olmasını beklediğimiz kişiler orada olmayacak. Ve dostum, herhangi birimizin orada olma nedeni Mesih İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul etmemizden kaynaklanıyor. Bir kişi Mesih'te ise o kişinin sonsuz yaşamı vardır. Aslında tüm kutsal kitap Tanrı sözü bunu vurgulamaktadır. İsa Mesih'in kendisi bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır dedi. Şimdi bir insan sonsuz yaşama sahip oluyorsa bu ancak İsa aracılığıyladır. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ben aracı olmadan kimse Tanrı'ya cennete gelemez. Demek bir insanın cennette olmasının yolu İsa Mesih'ten geçer. İsa Mesih'te olan sonsuz yaşama sahiptir, cennet yaşamına sahiptir. Tanrı'nın Koreş bütün isteğimi yerine getirecek demesi ilginçtir. Sadece Tanrı'nın isteğini değil, onu hoşnut eden her şeyi yapacaktır. Ne de olsa hem Sanherib ve hem de Nebukadnezar İsrail ve Yahuda'yı esarete götürerek Tanrı'nın isteğini yaptılar ama Koreş Tanrı'yı hoşnut eden yapacaktır ve bu biraz farklıdır. Rab uluslara baş eğdirmesi, kralları silahsızlandırması, kentlerin kapılarını bir daha kapanmamak üzere açması için Koreş'i seçip görevlendirecek. Rab ona şöyle diyor 45. bölümün 1. ayeti. Bu dikkat çekici bir peygamberliktir. Çünkü Koreş Yeşaya kendisinden söz ettikten 200 yıl sonra tarihin sayfalarında belirmiştir. Koreş doğudan Perslerin ülkesinden gelmiştir. Mezarının kalıntıları İran'da Pasarge'de de bulunmuştur ve mezar taşını okuduğunuzda onun Tanrı'ya güvenen alçak gönüllü bir adam olduğunu görürsünüz. Geçmişteki büyük yöneticilerin çoğu kendilerini öven kişilerdi ve çoğu da yalancıydı. Söyledikleri her şeye inanmamak gerekiyordu. Bıraktıkları kayıtlar kendi büyüklüklerini abartmıştı. Tıpkı günümüz siyasetçileri gibi ve güvenilmezdiler. Ama Koreş farklıydı. Hiçbir büyük iddiada bulunmamıştı. Övünmemişti. Buna karşın dünyayı fethetmişti. Ayrıca Tanrı'nın Koreş'ten mesedilmişi olarak söz ettiğine dikkat edin. Bu sadece değerli dostum Rab İsa Mesih için geçerli olan bir ünvandır. Tanrı neden Koreş'e böylesi bir ünvan vermişti? Çünkü Koreş Tanrı'nın isteğini yerine getirmişti ve İsraillileri esaretten kurtarıp kentlerine, vaat edilen diyara dönmelerine izin vermişti. Ayrıca dönmeyen İsraillileri geri dönenlerle birlikte altın, gümüş ve değerli şeyler göndermeleri için teşvik etti. Bu bakımdan Koreş, İsrail'in diğer uluslardan olan Mesih'i ve gelecek olanın belirsiz bir tiplemesiydi. Kapılar belli ki Babil'in, İsrail'in Filistin'e dönmekten alıkoyan çok sayıdaki kapılarından söz etmektedir. Koreş bu kapıları açmış ve İsraillilerin çıkıp gidebileceklerini söylemişti. Vatanlarına dönmekte özgürdüler. Şimdi Tanrı Koreş hakkında şöyle demektedir. 3. ayet. Seni adınla çağıranın ben, İsrail'in Tanrısı Yahve olduğumu anlayasın diye karanlıkta kalmış hazineleri, gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim. Babil krallarının bütün uluslardan ve özellikle de Yeruşalim'den savaş ganimeti olarak almış oldukları Babil'in zengin hazineleri Koreş'e geçmişti. Sen diyor Yeşaya 45. bölüm 4 ve 5. ayetlerde beni tanımadığın halde kullarım Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna seni adınla çağırıp onurlandıracağım. Rab benim başkası yok, benden başka Tanrı yoktur. Sen beni tanımadığın halde seni bağrıma basacağım. Değerli dostum Tanrı, Koreş daha Rab'bi tanımazken onu seçti. Koreş'in sonra diri ve gerçek Tanrı'yı tanıdığı sonucuna varmak mantıklıdır. Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin Tanrısı Rab, yeryüzünün bütün krallarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Bunu Ezra 1. bölüm 2. ayette okuyoruz. Bütün zamanlardan önce dünyanın yaratılışıyla ilgili çok dikkat çekici bir cümle görüyoruz. Tanrı şöyle diyor. Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab benim. Yeşaya 45 ayet 7. Zoroastrianizm yani Zerdüştlük Perslerin ülkesinde başlamıştı. Mazda'nın ışık tanrısı olduğunu öğretir. Tanrı ışığı yarattığını ve ışığın bir tanrı olmadığını söyler. Persliler gerçeğe çok yaklaşıyorlardı. Birçokları putperestliğin ortasında neden bir tek tanrıya tapındıklarını merak ediyorlardı. Bu ulusun İsrail ulusuyla iletişim içinde olduğunu ve İsrail'in bütün dünya için bir tanık olduğunu hatırlamalısınız. Zerdüştçülükte karanlık Ahriman kötülüğün tanrısıydı. Tanrı karanlığı da yaratmanın sorumluluğunu kendi üzerine almaktadır. Ve felaketi yaratan, buradaki felaket sözcüğü kötülük değil, üzüntü, zorluklar ya da trajediler, kötülüğün meyvesi olan şeyler günahın meyvesi anlamına gelir. Bu çünkü günahın ücreti ölüm sözünün eski antlaşmadaki söyleniş biçimidir. Eğer günahlı bir hayata devam ediyorsanız bir gün bunların bedelini ödeme günü gelecektir dostum. Bu arada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü bizler iyi ve kötünün görece terimler olduğunun ve iyi olduğunu düşündüğünüz şeyin iyi olduğunun söylendiği bir günde yaşıyoruz. Kutsal kitap öldürmeyeceksin ve çalmayacaksın diyor ama kutsal kitap nedir? Ona kim itaat etmelidir? Ya da kutsal kitaptaki Tanrı'yı neden dinlemeliyiz diyorlar. Rabbin bir başka çok inandırıcı tartışması vardır. Tanrı eğer günah işlemeye devam ederseniz günahın bir hesap günü olduğunu öğreneceğinizi söyler. Bu arada hesabı tamamen ödediğini de belirtmek istiyorum. Tanrı'nın Yeşaya peygamber aracılığıyla söylediği budur. Tanrı evreni öyle yaratmıştır ki koyduğu sınırları aştığınızda bir yargıca, ipe, elektrikli sandalyeye ihtiyacınız olmaz. Tanrı gerekeni yapacaktır. Tanrı evreni öyle yaratmıştır ki dostum, koyduğu sınırları aştığınız zaman bir yargıca, ipe, elektrikli sandalyeye ihtiyacınız olmaz. Tanrı gerekeni yapacaktır. Tanrı bu yüzden ışığı ve karanlığı yaratanın kendisi olduğunu söyler. Işık tanrısına tapınan Zerdüştçülüğe yanıt vermektedir. Tanrı ışığın bir tanrı olmadığını bilmemizi istiyor. Onu ben yarattım der. Yeşaya 45:9'da şöyle diyor. Kendine biçim verenle çekişenin vay başına. Topraktan yapılmış bir çömlek parçası, kil, kendisine biçim verene ne yapıyorsun? Yarattığın şeyin sapları yok diyebilir mi? Dostum, neden Tanrı ile savaşmalı? Nasıl olsa kaybedeceksiniz. Yunanlıların şöyle bir atasözü vardır. Tanrıların zarı doludur. Tanrı'nın sözünde söylediği de aynen budur. Tanrı benimle kumar oynamayın diyor. Benimle çekişmeyin, benimle savaşabileceğinizi düşünmeyin. Davanızı mahkeme dışında halledin der. Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizleri kana boyamış olsa bile kar gibi apak olacaksınız, tertemiz olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacaksınız. Bunu Yeşaya 1. bölüm 18. ayette görmüştük. Dostum, Tanrı ile kumar oynamayın. Çünkü Tanrı zarı attığında ne çıkacağını aynen bilir. Eğer deyim yerindeyse, siz bilmezsiniz. Bu harika bir şeydir. Şimdi Rab başka bazı iddialarda bulunuyor. Dünyayı ben yaptım. Üzerindeki insanı yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri, bütün gök cisimleri benim buyruğumdadır. Yeşaya 45 ayet 12. Tanrı'nın gökleri gerdiğini söylemesi ilginçtir. Gökler bir rastlantı sonucu oluşmamışlardır. Günümüz gök bilimcilerinin izlediği bir teorişudur. Evrenimiz her an daha da büyümektedir. Gezegenler, dünyalar ve galaksi sistemlerinin hepsi birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Tanrı gökleri ben gerdim diyor. Tanrı bize bunu tam olarak nasıl yaptığını ya da hiçbir şeyi alıp bundan nasıl bir şey yapabildiğini söylememiş olmasına karşın aynen bunu yapmıştır. Hangi teoriyi kabul ederseniz edin, hiçbir şeyin olmadığı bir zaman olduğu ve sonra bir şeyin olduğu bir zaman olduğu yere dönmek zorundasınız. Hiçbir şeyin nasıl olup da bir şey olduğunu bana söyleyebilirseniz sizi dinleyebilirim. Bunu yanıtlayabilene dek istediğiniz kadar kurbağa yavrularından ve maymunlardan söz edebilirsiniz ve ben sadece orada oturup size gülümserim. Ben bir şüpheciyim dostum. Size inanmıyorum. Sadece Tanrı mantıklı bir yanıta sahiptir. Tanrı onu ben yarattım diyor. Sadece sözüyle evreni oluşturmuştur. Tanrı'nın bizlere sözünde vermiş olduğundan daha akıllıca bir yanıtımız var mı? Bu da bizi İsrail'in bütün zaman ve sonsuzluk boyunca devamı konulu üçüncü kısma getiriyor. Tanrı bu konuyu unutmamıza izin vermeyecektir. Yeşaya 45:17'de şöyle diyor. Ama İsrail Rab tarafından kurtarılacak, sonsuza dek sürecek kurtuluşu. Asla utandırılmayacak, hiçbir zaman rezil olmayacaklar. Bunlar Rab'be dönen, arta kalan İsraillilerdir. Bir kimse Mesih'e dönmezse kim olursa olsun kurtulmayacaktır. Ama Rab geldiğinde, egemenliğini kurduğunda arta kalan İsrailliler İsa Mesih'e iman edecektir ve kurtulacaktır. Tanrı'nın İsrail'le işinin bitmiş olduğunu düşünenler bu parçaya iyice bakmalıdırlar. İsrail'in kurtuluşu sonsuzdur. Yani İsa Mesih geldiğinde az önce vurguladığım gibi iman edenin kurtuluşu sonsuzdur. İsa Mesih yeniden geldiğinde İsraillilere yeniden bir fırsat verecektir ve onlardan birçokları Rab İsa Mesih'e iman edecek ve kurtuluşları sonsuz olacaktır. Tanrı, evet İsrail yargılanacaksın, Babil'e gidiyorsun ama kendi ülkene döneceksin. Asilik hala yüreğinde ama sonunda seni kurtaracağım diyor. Ey dünyanın dört bir bucağındakiler, bana dönün, kurtulursunuz çünkü Tanrı benim, başkası yoktur. Yeşaya 45:22. Evet, Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla bunu haykırıyor. Ey dünyanın dört bir bucağındakiler, bana dönün, o zaman kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yoktur. Bu değerli dostum, Charles Spurgeon'un Rab'be iman etmesinden sorumlu olan bilgisiz bir adamın kullandığı ayetti. Spurgeon bir pazar sabahı kiliseye gidiyordu ki Londra'ya bir kar fırtınası geldi. Kendi kilisesine gidemeyeceği için yolun üzerindeki küçük bir kiliseye gitti. Fırtına o kadar şiddetliydi ki vaiz bu küçük kiliseye gelememişti. Bunun üzerine bir adam kalkıp birkaç söz söyledi. Spurgeon adamın ismini hiçbir zaman öğrenemedi. Sadece eğitim görmemiş bir adam olduğunu biliyordu. Adam Yeşaya 45:22'yi seçmişti metin olarak ve şimşekteki eksikliğini gök gürültüsüyle gideriyordu. Bu ayet bana bakın ve kurtulun diyor dedi. Ayet hakkında konuşmaya başladı. Tanrı ona bakmanızı ve kurtulmanızı söylüyor. Artık söyleyecek şeyi kalmamıştı. Ayet hakkında söyleyebileceği her şeyi bitirmişti. Bundan ötürü gök gürültüsü bölümüne geçti ve kürsüyü yumruklayarak ey dünyanın dört bir bucağındakiler, Tanrı'ya bakın ve kurtulun diye bağırmaya başladı. Cemaatin arkalarına doğru baktı ve orada yüzünde çok acınacak bir ifadeyle oturan Spurgeon'u gördü. Adam Spurgeon'a sen İsa'ya bak ve kurtulacaksın dedi. Spurgeon çok zeki bir adamdı ama bu bilgisiz adamın önerdiği şeyi yaptı. İsa'ya baktı ve kurtuldu. Şimdi Yeşaya kitabının 46. bölümüne geldi konu. Babil'in putlarının yenilgisi, İsrail'e kurtuluşun bildirilmesi, bütün putların reddi. Bu bölüm Tanrı sözünde putperestliğe karşı en iyi yergilerden birini içerir. Özellikle Babil'in putlarının yenilgisini bildirerek başlar. Babil henüz bir dünya gücü olarak öne çıkmamış olduğundan ve İsrail'in düşmanlarından biri olmadığından bu biraz garip görünüyor. Yine de Babil bütün putperestliğin kaynağıydı ve peygamberlerin Babil'in putlarının yenilgisini bildirdikten sonra bütün putperestlikleri suçlayarak İsrail'e gerçek Tanrı'ya sırtlarını dönmemelerini söylemesi uygundur. Beyil diz çökmüş, Nebo iki büklüm olmuş. Bunların putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor. Taşınan bu nesneleriniz bir ağırlık, yorgun hayvana yük oldu diyor Yeşaya 46 ayet 1'de. Bel ve Nebo Babil'in putlarıdır. Bel, Baal'ın kısa biçimidir ve şeytanın isimlerinden biri olan Belzebub'un birinci kısmında bulunuyor. Nebo konuşmacı ya da peygamber anlamına gelir. Pavlos ve Barnaba Listra'ya gittiklerinde halk Barnaba'nın Bel ya da Jüpiter ve konuşmayı yapan da Pavlus olduğundan Pavlos'un da Nebo ya da Merküri olduğunu düşünmüşlerdi. O zamanların putperestliğinin ardında şeytansal tapınma vardı ki günümüz çağdaş toplumunda da bu popüler bir durum haline gelmektedir. Tanrı sözü savaşımızın ruhsal savaş olduğu hakkında bizleri tekrar uyarır. Tanrı taşınması zor olan bir putun yardım edemeyişini kendi sevgisi ve kuvvetiyle kıyaslar. Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları, doğduğunuzdan beri yüklendiğim, rahimden çıktığınızdan beri taşıdığım sizler, dinleyin beni. Üçüncü ayet. Tanrı, İsrail, ben sizleri bir kadının rahminde bir çocuk taşıdığı gibi taşımaktayım diyor. Yaşlanıncaya, saçlarınız ağarıncaya kadar Tanrınız benim. Sizi ben yükleneceğim, sizi ben yarattım, ben taşıyacağım. Evet, sizi ben yükleneceğim, ben kurtaracağım. Dördüncü ayet. Gerçek olanla sahte olan arasında gerçek bir ayrım vardır. Tanrı İsrail ulusunu taşımakla kalmıyor, her bireyi beşikten mezara kadar taşımıştır. Size dininiz mi sizi taşıyor yoksa siz mi dininizi taşıyorsunuz sorusunu sormama izin verin dostum. Tanrı günahlarımızı taşır. Aslında bizim çekmemiz gereken acıları o çekti, elemlerimizi o yüklendi. Bunu Yeşaya 53'e geldiğimizde daha da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ayrıca bize endişe veren şeyler ve yüklerimizi de o taşır. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin çünkü o sizi düşünür diyor 1. Petrus mektubunda. Ve Tanrı bizi bugün de taşımaktadır. Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır. Seni taşıyan onun yorulmaz kollarıdır diyor Tesniye 33'te. Putperestlikten nasıl söz ettiğine dikkat edin. Beni kime benzeteceksiniz, kime denk tutacaksınız, kiminle karşılaştıracaksınız ki benzer olalım? Yeşaya 46 ayet 5. Tanrı'yı açıklamanın çok zor olmasının nedeni onun ölümsüz ve bizlerin ölümlü olması ve fani bir evrende yaşamamızdır. Onu kıyaslayabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bütün anlamı kaybetmeden bizim terminolojimize indirgenemez. İnsan diline tercüme edilemez. Bu Tanrı'nın insan oluşunun nedenlerinden birini açıklamaktadır. Tanrı'yı tanıyabilmemizin tek yolu İsa aracılığıyladır dostum. Tanrı'yı göstermiştir. Bu putperestlik çok zeki bir taşlamadır. Kimileri keselerinden çıkardıkları altından, terazide tarttıkları gümüşten ücret karşılığında kuyumcuya put yaptırır, önünde yere kapanıp tapınır. 6. ayet. Bu güzellik ve değer bakımından tahta putu geçen metal bir puttur. İnsanın zenginliği bir put yaparak artar. Eğer bir adamın fazla parası yoksa ucuz bir tanrısı vardır. Eğer zenginse zengin bir tanrısı vardır. Aslında iş insanların kendi sanatlarında kendi eserlerine tapınmalarıdır ki bu kendi kendilerine tapınmaları olur. Şimdi gerçek sınavı görüyoruz. Putu omuzlayıp taşır yerine koyar. Ayakta duran put yerinden kımıldamaz, kendisine yakarına yanıt vermez, onu sıkıntısından kurtarmaz. 7. ayet. Tanrılarını omuzlarında taşırlar ve eve gittiklerinde onu bir köşeye koyarlar. Tanrı'nın kendilerine ne dediğini dinleyin. Çok önceden olup bitenleri anımsayın. Tanrı benim. Başkası yoktur. Tanrı benim, eşim yok. 9. ayet. Değerli dostum, günümüzde çağdaş putperestlik vardır. Hem de çok miktarda. Bunu kabul edin. İnanlılar topluluğuna gidildiğinde kaç kişinin bir şeyler aldığını merak etmişimdir. Birçok insan kiliseye gitmeyi büyük bir yük, bir külfet olarak görüyor. Bu sanki taşıdıkları bir şeye yaramaz bir tanrı gibi. Dostum, Tanrı sizinle iletişime geçmek istiyor. Sizin için bir şeyi var. Sizin onu taşımanızı istemiyor. O sizi taşımak istiyor.